Ayrım 44, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 400. Alevi gazeteci. AKP kurulurken ben Star gazetesindeydim. Kuruluşuyla ilgili tüm aşamaları yakından izledim. Hatta kuruluş çalışmaları yürütülürken Afyon'da İkbal Otel'de yapılan toplantıda Abdülkadir Aksu'ya Alevilere daha fazla yer vermeniz lazım diyerek kendi çapımda öneride bulunmuştum. Aksu da Tayyip Erdoğan'a Tayyip Bey, Ali Ekber daha fazla Aleviye partide yer verin diyor diye önerimi biraz da çok ciddiye almamış bir dille aktarmıştı. Erdoğan da olacak inşallah diye karşılık vermişti. Sayfa 76. İlk zamanlarda çok rahat çalıştığımız AKP'de zamanla bizlere, özellikle de bana, bakışlarda farklılık hissetmeye başlamıştım. Ben bunu partiyle ilgili olarak gazetede çıkan haberlere yoruyordum. Ancak bir gün kurucular kurulu üyesi olan ve genel başkan yardımcılığı yapan Ali Coşkun bana öyle bir şey aktardı ki çok şaşırdım. Odasında ziyaret ettiğim Coşkun'a bir zamanlar peşlerinde koştukları muhabirlere karşı olan olumsuz değişimden şikayetçi oldum. Coşkun bana, "Bak Ali Ekber, sana bunların bir ön yargısı var," dedi. "Neden?" diye sordum. "MKYK toplantısında adın geçti. İsmi lazım değil. Biri dedi ki o Alevi, bizi takip etmesin, partiye de girmesin." Çok şaşırmıştım. Sayfa 77. 2002 Ocak ayı, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan çok önemli bir yurt dışı ziyareti hazırlıkları içindeydi. ABD'ye gidilecekti. AKP'nin kuruluşunda aktif rol oynayan isimler de heyetteydi. Basın mensubu olarak Ankara'dan kimse yoktu heyette. Bir tek benim gazetem Star ziyareti izlememi istedi. Ben tam pasaport ve vize işlemlerimi yapmaya koyulmuştum ki AKP Genel Merkezi Genel Yayın Yönetmenimiz Fatih Çekirge'yi arayıp "Ali Ekber'i o ziyarette istemiyoruz. Başka muhabir olursa olur," dedi. Sayfa 84. Bir gün Genel Başkan Tayyip Erdoğan'ın basına açık bir programını takip etmek amacıyla foto muhabirimle parti genel merkezine gittim. Her zaman rahatlıkla girdiğim partide bu kez güvenliğin engeliyle karşılaştım. "Hayırdır, ne oldu?" diye sordum. "Sen giremezsin," dedi. "Niye?" diye sordum şaşkınlıkla. "Murat, Mercan Bey'in talimatı öyle," diye karşılık verdi güvenlik elemanı. Ben de, "Peki herkes için mi, sadece bana yönelik mi?" diye sorunca, "Sadece sen giremezsin," dedi. Sayfa 88. TMSF el koyup Star'dan atıldıktan sonra 9 ay işsiz kaldım. Sonraki durağım Mehmet Emin Kara Mehmet'in akşam gazetesi oldu. Sayfa 120. Yenilenen akreditasyon kartımı almak için basın bürosunda görevli Cengiz'in yanına gittim. Listeye bakıyorum, ben yokum. Bir yanlışlık olmalı diye düşünürken meğer o dönemin basın müşaviri Akif Bek'i akşamdan bana Hürriyet'ten Turan Yılmaz ile Hasan Tüfekçi'ye, Evrensel'den Sultan Özer'e, Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a, Vatan'dan Veli Toprağa ve Star TV'den Fatma Çözen'e yasak getirmişti. Sayfa 133. Bana ve diğer basın organlarında çalışan arkadaşlarıma akreditasyon yasağı getirilmesinin hemen ardından Tayyip Erdoğan'a yakın isimler gazete bürolarımızı arayarak "onlarla çalışmak istemiyoruz" diye baskı kurmaya başladılar. Sayfa 134. Yasak getirildikten 4 gün sonra gazeteciye veto, Deniz Fenerli'ye basın kartı haberini patlattım. Bizlere yasak getiren Başbakanlığa bağlı Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Deniz Fener'i yolsuzluğundan mahkum olan Mehmet Gürhan'a sürekli basın kartı vermişti. Sayfa 135. Zihnimde hala beni Star'dan kim attırdı sorusu vardı. Bir gün Başbakan'ın o dönemde basından sorumlu baş danışmanı olan Nabi Avcı'nın odasında oturup sohbet ediyorduk. "Ben konuyu, hocam siz medyadan sorumlusunuz, beni kim işten attırdı, siz bunu bilirsiniz," diye sorarak Star'daki vakaya getirdim. Nabi Avcı bana, "Ben biliyorum ama sana ancak 10 sene sonra söyleyebilirim," karşılığını verdi. "Mercan mı?" diye sordum. "Hayır," cevabını verdi, "birkaç isim saydım." "Değil," dedi, "ısrar etme, 10 seneden önce söyleyemem, söylersem ortalık karışır," dedi. Sayfa 152. 2005'te başlayan Akşam Gazetesi maceram yine AKP'nin TMSF aracılığıyla el koymasından sonra sona erdi. Sayfa 152. İş aramaya başladım. Başvurduğum yerlerden biri de Milliyet Gazetesi'ydi. Milliyet'ten büyük ihtimalle pazartesi başlarsın sözüyle ayrıldım. Pazartesi geldi çattı ses yok. Salı, çarşamba, perşembe, ertesi pazartesi ses yok. Dayanamadım aradım. Yahu kusura bakma Ali Ekber, bu iş olmadı. Neden diye sordum. AKP'liler ta yukarıya, o zamanki patronları Aydın Doğan'ı kastediyordu, ulaşmışlar. Senin burada başlamanı istememişler yanıtını verdi. Sayfa 148-149. Adı Ali Ekber Ertürk, Sivas Divriği 1970 doğumlu. Devlet parasız yatılı okul sınavını kazanarak ortaokulu Bandırma'da, liseyi ise Balıkesir'de okudu. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan 1991'de mezun oldu. Sırasıyla Yeni Günaydın, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde muhabirlik yaptı. Ödüller kazandı. Geçen yıl Tehlikeli Bir Muhabirin Anıları adlı kitabı çıktı. Yukarıda okuduğunuz alıntıları bu kitaptan yaptım. Ali Ekber Ertürk bir dönem işsiz kaldı. Neden iş bulamadığı belli. Alevi olduğu için üzeri çizildi. Sonra Sözcü gazetesi sahip çıktı. Ali Ekber Ertürk tek değildi. Daha cemaat medyasına dokunmadan önce AKP'nin 12 yıl boyunca kalemini kırdığı gazeteci sayısı 1863'tü. O günlerde kimi cemaatçi genel yayın yönetmenleri yetmez deyip makale yazıyordu. Tasfiye edilecek gazeteciler. Tarih 10 Ağustos 2009. Ekrem Dumanlı'nın genel yayın yönetmeni olduğu Cemaati Merkez Gazetesi Zaman'daki makalesinin başlığı şuydu. Tasfiye edilecek gazeteciler listesi. Şöyle yazdı. Evet aynen öyle. Başlıkta sehven yazılmış bir şey yok. Yakın bir gelecekte bazı gazeteler ve gazeteciler tasfiye olacak. Daha doğrusu mesleği çağ dışı metotlarla devam ettirmeye çalışan bir zihniyet topyekün çıkacak. Bazılarının bugünkü şaşaalı tahtlarından eser kalmayacak. Bu satırların yazarı Ekrem Dumanlı kumpas soruşturmaları başlayınca 15 yıldır oturduğu Zaman genel yayın yönetmenliği koltuğundan ayrılıp yurt dışına kaçtı. Hakkında tutuklama kararı var. Hey gidi günler! Bir dönem Ekrem Dumanlı'nın arkasında Fethullah Gülen ve Recep Tayyip Erdoğan kalkanı vardı ve böyle pervasız sözler sarf ediyordu. Bu yola nasıl girmişti? Döneklik yaparak. Makbule ve Ethem'den olma 1964 Yozgat doğumlu Ekrem Dumanlı genç yaşında ülkücüydü. Abdülkadir Baran'ın başkanlığını yaptığı Yozgat Ülkü Yolu Derneği'ne gidip geliyordu. O dönemde Ülkü Yolu Derneği yönetim kurulu üyeliği yapan halen gazeteci olan Çınar Coşkun Serçe tarafından dernekten uzaklaştırıldı. Gerekçesi ülkücülüğe yakışmayan hal ve hareketler içinde bulunmasıydı. Ekrem Dumanlı dernekten atıldı ama 16 yaşında cezaevine girmekten kurtulamadı. 9 aylık hapislikten sonra Yozgat'ı terk etti, liseyi Ankara'da bitirdi. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1987'de mezun oldu. Ortaokul Türkçe öğretmenliği yaptı. Bu arada Zaman Gazetesi'ne sanat yazıları göndermeye başladı. Ardından yıl 1993, Zaman Gazetesi'nin kültür sanat servisinde muhabir olarak çalışmaya başladı. Daha sonra sırasıyla kültür sanat servisi editörlüğü ve genel yayın koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 1997 yılında cemaatin tüm medya yöneticileri gibi ABD'ye gitti. Cemaat şakirtlerinin bolca bulunduğu Boston'daki Emerson College'da radyo televizyon okudu. 1999'dan itibaren Amerika'da Fethullah Gülen'in yakın tedrisatından geçti. 2001'de Türkiye'ye dönerek Zaman Gazetesi'nin genel yayın müdürlüğü görevini üstlendi. Bu arada evlendirildi. Gönenli, Kurra, Hafız Osman Akyar'ın oğulları İzzet ve Behçet Akyar tarafından 38 yıl önce Fatih'te bir kumaş mağazasıyla yola çıkıp 2004 yılına kadar 2 olan mağaza sayısı kısa sürede 35'e kadar yükselen cemaati şirketlerinden Aker Eşarp'ın kızıyla evlendirildi. Behçet Akyar Zaman Gazetesi'ni çıkaran Feyza Gazetecilik AŞ ortaklarındandı. Neyse, özel hayatları girmeyip geçelim. Ekrem Dumanlı'nın neden kovulduğunu bilmediğimiz gibi yıllar önce Fethullah Gülen tarafından neden seçildiğini de bilmiyoruz. Neden cemaat ailelerinin en güçlüsünün kızıyla evlendirildi bilmiyoruz. Bildiğimiz Fethullah Gülen'in zihnindeki altın nesil kuşağın örneklerinden biri. Yani hoca efendisinin buyruklarını sorgusuz yerine getiren hizmetkar. Yani modern görünümlü kurnaz yobaz. Yani şeytani hilekarlığın müridi. Yani iftiralar atölyesi, kötülüğün simgesi yayın organının baş vicdansızı. Yani hoşgörülü demokrat görünümlü eli kanlı faşist Ekrem Dumanlı. Kalemine, gazetesine kan bulaşmış cemaat mensubu. Ekrem Dumanlı kalemini ve gazetesini masum insanların zindanlara atılması için kullandı. Masum insanların hapislerde can vermesi için kullandı. Masum insanların intihar etmesi için kullandı. Masum insanların aile ocaklarına acılar düşürmek için kullandı. Masum insanları itibarsızlaştırmak için kullandı. Daha akan kanların, gasp edilmiş özgürlüklerin, karanlık günlerin hesabını vermeden yurt dışına kaçtı Ekrem Dumanlı. Bu hesap ödenmeden bu defter kapanmaz. İsmet Berkan. Zorlu dönem geçildi. Şimdi biz soralım, tasfiye olması gereken gazeteciler yok mu? Var kuşkusuz. Ama öyle kumpasla cezaevine atılarak değil, yalanlarını yüzlerine vurarak. Bunlardan biri İsmet Berkan. Cumhuriyet Gazetesi spor servisinde yetişti. Radikal Gazetesi genel yayın yönetmenliğine yükseldi. Her fırsatta solcuları aşağılayan solcu oldu. Bir gün MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'un kendisine ajanlık teklif ettiğini söyledi. Sen bize yardımcı olursan biz de sana yardımcı oluruz. Biz sana özel haberler veririz. Sen de bize zaman zaman böyle bilgi verirsin. Kabul etmemişti. İsmet Berkan, seyretmediği Kabataş görüntüleriyle ilgili neden çok acı ama çok acı bir olay ve maalesef gerçek dedi. Yetmedi, ekledi. MOBS görüntüleri dahil pek çok şey var. Savunulur tarafı olmayan bir olay. Herkes merakla sordu. Siz görüntüleri izlediniz mi? Yanıtı evet oldu. Tarih 12 Haziran 2013'tü. İsmet Berkan bunları yazdığında Türkiye tarihinin en büyük toplumsal muhalefet hareketi Gezi direnişine sahne oluyordu. Milyonlarca insan 16 gündür sokaktaydı. Polis şiddetini her geçen gün arttırıyordu. Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş ve Ethem Sarısülük öldürülmüştü. 10 kişi gözünü kaybetmişti. 4177 kişi ise yaralıydı. Erdoğan'ın 11 Haziran'daki AKP grup toplantısında çok önemli bir yakınımın başörtülü gelinini başbakanlık ofisimin yanında yerlerde süründürdüler. Kendisini, çocuğunu taciz ettiler demesinin üzerinden 24 saat geçmeden İsmet Berkan o yazıyı yazmıştı. Bu kadar sürede o görüntüleri seyretmesine olanak yoktu. Türkiye'yi bir iç savaşın eşiğine getirecek provokatörlüğü neden yapmıştı? 12 Eylül 1980 askeri darbesine giden yolu Gladio gibi kimi odaklar benzer provokatif yalanlarla döşedi. Örneğin Çorum'da Aleviler camiye bomba attı yalanı üzerine 57 kişi yaşamını kaybetti. İsmet Berkan'ın yalancılığı basit bireysel bir hata olarak geçiştirilebilir mi? Dipnot. Yıl 2008. ABD başkanlık yarışında Barack Obama ile John McCain yarıştı. Irkçı beyazların Obama'nın seçilmemesi için neler yaptığına bir örnek vereyim. Ashley Todd adında genç kadın otomobilinde McClain çıkartması olduğu için Pittsburgh'da siyahlar tarafından soyulduğunu ve yüzüne Barack isminin ilk harfi olan B harfinin kazındığını söyledi. Ortalık karıştı. Siyah saldırganlar aranmaya başlandı. Fakat bir tuhaflık vardı. Kızın alnındaki B harfi ters yazılmıştı, kazınmıştı. Mesele sonra açığa çıktı. Genç kadın seçmenleri etkilemek için yalan söylemişti ve aynada yaptığı için alnındaki B harfini ters kazımıştı. İlk vukuatı değildi. Radikal gazetesi genel yayın yönetmeniydi. Ortada daha iddianame yokken 4-11 Nisan 2008'de Radikal gazetesinde 7 bölüm Ergenekon'un yakın tarihini yazdı. Bugün net olarak ortaya çıktı ki yazdıkları tümüyle yalandı. Bu da masum bir hata olarak değerlendirilebilir mi? Bitmedi. İddianamenin temelini oluşturan Kızıl Elma Koalisyonu iddiasını ilk İsmet Berkan ortaya attı. 4 yıl sonra Kızıl Elma yalanı ortaya çıkınca bunu ben uydurdum, şaka yapmıştım dedi. Dipnot Radikal 19 Mart 2011. Bu gazetecilik tipi ya özür diliyor ya da şaka yapıyor. Hangisini yazayım? Hep çabucak hüküm verdi. Adam asmaca oyununa katıldı. Danıştay katliamı sonrası yapılan saldırının darbe amaçlı olduğu manşetlerini attı. Kıbrıs Savaşı'nın yiğit komutanı Yüzbaşı Muzaffer Tekin'i işte Kızıl Elmacı diyerek yaşarken ölüme mahkum ettirdi. 22 Mayıs 2006. Ümraniye'de sözde bulunan bombalar ile Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombaların aynı olduğu yalanını yazdı. 30 Haziran 2007. Cenazesini belediyenin kaldırdığı Kuddusi Okkır'ı Ergenekon'un finansörü ilan etti. 21-30 Haziran 2007. Uğur Mumcu cinayetini aydınlattı. Veli Küçük öldürtmüştü. 28 Mart 2008. MİT Ergenekon'a ikna oldu palavrasını yazdı. 3 Ağustos 2008. Cemaatçi polisler savcılar ellerine ne verdiyse yayımladı. Koca bir yalana, pis bir tezgaha, linç kampanyalarına ortak oldu. Sadece bir kez cemaatçi gazeteler Ergenekon şemasını yayımlayınca İsmet Berkan itiraz etti. Sulandırmayın dedi. 8 Ocak 2009. Çünkü o şemada patronu Aydın Doğan'ın adı vardı. Oysa kendisi Abdullah Gül'e dayanarak bir yıl önce yazmıştı. Tutuklamalar hep o şemadaki isimler. 24 Ocak 2008. Ahmet Altan, Yasemin Çongar yönetimindeki taraf gibi İsmet Berkan'ın yönetimindeki Radikal gazetesinde kamuoyunu yönlendirmek için neler yapmadı ki? Ergenekon'un hayali bir numarasının peşine düştü. Manşetten İbrahim Şahin ile Fatma Cengiz gibi iki akıl fukarasını genelkurmayla ilişkili gösterdi. 11-12 Şubat 2009. Sonra her daim yaptığı gibi özür diledi. Medyada kendisinden Ergenekon uzmanı olarak bahsedildi. O da ne siyasal değerlendirmeler yaptı bugün gülersiniz. PKK olmazsa Ergenekon olmazdı. TRT'de özel yetkili mahkemelerin kaldırılmaması gerektiğini söyleyecek kadar taraftı. Sonuçta demem o ki, kendilerini gazeteci olarak gösterdiler ama yaptıkları ortada. Üstelik bunu kendisi yazdı. Gazetecilik işi çok basit bir prensibe dayalıdır. Yazdığınız her satırın doğru olması prensibine. Bugün hala Hürriyet'te yazmaya devam ediyor. Hala bu yalanlara inananlar var. Oya Baydar bunlara iyi bir örnek. Dipnot. Yola getirme, terbiye etme. Türk medyası bayılıyor öğretmenliğe. Hep bildiğini sanarak üstelik. İsmet Berkan bir gün köşesinde Fazıl Say'a yol yordam gösterdi, akıl verdi. Sokak kavgası yapmamasını söyleyerek disipline olmasını önerdi. 6 Eylül 2011 Hürriyet. Sanki Beethoven, Wagner hanım evladıydı. İsmet Berkan'ın maksadı başkaydı. Fazıl Say Erdoğan ile Somali'ye giden Sertab Erener'e yönelik Amy Winehouse'a tavsiye ettiği beynin binde biri Sertab'da olsaydı Somali'de yardımı partizan rant olarak değil vicdanı dedi diye yapardı. Bazıları bedenen ölür, bazıları ruhen diye yazdı. Onla Tunç'un damadı İsmet Berkan'ın hıncı aslında buydu. Dokunulamaz ailesine dil uzatılmıştı. Köşelerini babalarının malı olarak kullandıkları için hep kişisel nefretlerini, hınçlarını aleyhte yazarak almayı meslek edindiler. Bu arada Amy'nin ölümü üzerine Sertab Erener, müthiş bir yetenek ama sadece yetenek yetmiyor, zeka da gerekiyor demişti. Zeka dedikleri kurnazlık. Berkan'dan Erener'e ailelerinin ruh ve akıl halleri bu.
44. ayrımın sonu. Sayfa 407.